Yaratılış kitabının 40. bölümüne geldik değerli dinleyicilerimiz. Bu bölümde Yusuf'un yaşamı sanki bir yerde durup kalıyor. Yusuf şimdi zindanda hayatının ne yönde sonuçlanacağını bekliyor. Zindanda bazı olaylar olacak ve Yusuf tam kurtulacağını umduğu zaman yine zindanda beklemek zorunda kalacaktır. Mısır kralı Firavun'un sakisi ona bir söz verecek. Ama sözünü unutunca Yusuf da zindanda unutulacaktır. Acaba bu durum neden böyle gelişti diye soracağız. Şunu söylemeliyim ki Rabbin tasarıları Yusuf'un yaşamında yerine gelecektir. Ancak bazı durumların neden geliştiğini bizler tam olarak anlayamayacağız. Belki bir gün Rab ile yüz yüze geldiğimizde ona sorabiliriz. Belki de o zaman sormamıza hiç gerek kalmayacaktır. Ancak şununla yetinelim değerli dinleyicilerimiz. Rab kendi ereğini, kendi amacını Yusuf'un yaşamında gerçekleştirecektir. Yaratılış 37. bölümde Yusuf ile Rab İsa Mesih arasında bazı ortak noktaların olduğunu görmüştük. Bunlara benzerlikler diyebiliriz ama ancak sınırlı bir benzeyiştir bu. 37. bölümde benzerliklerden bazılarını saymıştım. Şimdi birkaç tane daha sayayım. 1. Yusuf kardeşlerine gönderilmişti. Hatırlarsanız babası Yakup, Yusuf'u Şekem yakınlarında sürüyü otlatmakta olan kardeşlerine göndermişti. Rab İsa Mesih de kardeşlerine İsrail'in kaybolmuş olan koyunlarına gönderildi. 2. Yusuf hiçbir neden yokken kardeşlerinin nefretine hedef olmuştu. Rab İsa Mesih de kendisi hakkında şöyle diyor: sebepsiz yere benden nefret ettiler. 3. Yusuf kendi kardeşleri tarafından satılmıştı. Rab İsa Mesih de kendi kardeşlerinden biri tarafından, Yahuda İskariyot tarafından Yahudi din önderlerine satıldı. 4. Yusuf 20 parça gümüşe, Rab İsa Mesih de 30 parça gümüşe satıldı. 5. Kardeşleri Yusuf'u öldürmek için planlar kurdular. Kendi halkı olan Yahudiler de Rab İsa'yı öldürmek için aralarında sinsi planlar kurdular. Kendi halkına geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. 6. Yusuf onun mezarı olsun diye bir kuyuya atıldı. Kuyuda ölecekti ama sonra kardeşleri fikirlerini değiştirdiler. Rab ise çarmıhta öldü ve İncil'i duyurmak için cehenneme kadar indi. 7. nokta, Yusuf onun mezarı olması gereken kuyudan çekilip alındı. Rab ise de ölümden 3 gün sonra dirilerek ölüm kuyusundan mezardan çıktı. 8. Yusuf babasına itaat etti. Rab ise her zaman babasını hoşnut edeni yaptı diyebilsin diye her zaman göksel babasına itaat etti. 9. Yusuf'un babası onu kardeşlerini aramak için göndermişti. Kutsal kitap da bize İsa Mesih'e ilişkin babasının isteğini yapmaya ve kardeşlerini aramaya geldi diyor. Yusuf kardeşlerinin alayını hedef oldu. Yusuf'un onlara doğru geldiğini gördükleri zaman işte bu rüya hastası geliyor diye onunla alay ettiler. Rab İsa da kardeşleri sayılan Yahudi halkının alaylarına hedef oldu. Çarmıh üzerindeyken onunla alay ederek gerçekten Mesih isen çarmıhtan aşağı in diye onu alaya aldılar. 11. Yusuf'un kardeşleri onu kabul etmek istemediler. Rab İsa da kendi kardeşlerine geldi ama kardeşleri onu kabul etmediler. Ama onu kabul edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma yetkisini verdi diyor kutsal kitap. 12. Yusuf'u öldürmek için kardeşleri kendi aralarında anlaştılar. Rab İsa'yı da öldürmek için kardeşleri Yahudiler kendi aralarında anlaştılar. 13. Yusuf'un renkli giysisi kana bulanmış olarak babasına geri getirildi. Rab İsa'nın giysisini de alıp üzerine kura attılar. Aynı zamanda Rab İsa çarmıh üzerinde döktüğü kanı babasına götürdü ve cennette o kanı gösterip insanlar için kurtuluş yolunun açılmış olduğunu kanıtladı. 14. Yusuf, Mısır'a köle olarak satıldıktan sonra uzun süre ortalarda görünmedi. Rabbi İsa Mesih de ölümden dirildikten sonra göğe çıktı. İkinci kez gelinceye kadar onu bir daha fiziksel olarak göremeyeceklerini öğrencilerine bildirdi. 15. Yusuf, dünyanın çekiciliği, bedenin istekleri ve şeytan tarafından denendi ve denenmeye dayandı. Rabbi İsa Mesih de şeytan tarafından denendi ve şeytan üzerine zafer kazandı, yengi kazandı. Şeytan dünyanın çekiciliğini ve bedensel istekleri deneme yolu olarak kullandı. 16. Fiziksel açıdan bakarsak Yusuf, o zamanın dünyasının kurtarıcısı oldu. Yusuf bulunduğu konumda olmasaydı, birçokları kıtlık yüzünden, açlıktan yok olup gideceklerdi. Rabbi İsa Mesih ise her açıdan dünyanın kurtarıcısıdır. 17. Yusuf'un kardeşleri ondan nefret ettikleri için onu ulusların eline teslim ettiler. Yusuf kendini savunamadı ve haksızca suçlandı. Rabbi İsa da kendi ulusunun din önderleri tarafından Romalıların eline teslim edildi ve İsa tamamen suçsuzdu. 18. Pilatus, İsa'ya karşı yapılan suçlamalara inanmadı. Onun suçsuz olduğunu söyledi ama yine de kırbaçlanması için buyruk verdi. Buna benzer şekilde Potifar da belki de Yusuf'un suçsuz olduğunu bildiği halde onun acı çekmesini, cezaevine atılmasını buyurdu. Potifar, Firavun ve bütün Mısır halkı önünde rezil olmamak için kolay yolu seçti ve Yusuf'u zindana attırdı. 19. Yusuf, zindanın muhafız birliği komutanının gözüne girdi. Rabbis'e çarmıhta çakılıyken Romalı yüzbaşı gerçekten bu Tanrı'nın oğludur diyerek tanıklıkta bulundu. 20. Yusuf suçlu olmadığı halde suçlular arasında sayıldı. Firavun'un sakisi için bereket kaynağı, fırıncı başı için de yargı kaynağı oldu. Rabbi İsa iki haydut arasında çarmıha çakıldı. Biri yargı giydi, öbürü ise İsa Mesih'e iman ederek bağışlanıp kutsandı. Şimdi değerli dinleyicilerimiz, çalışmaya başlayacağımız bu bölümde, yani Yaratılış 40. bölümde Yusuf'un neden o zamanda zindana atılması gerektiğini ve bunu Rabbin ereği, Rabbin amacı olarak nasıl yorumlayacağımızı öğreneceğiz. İlk 3 ayette şöyle diyor: bir süre sonra Firavun'un sakisi ve fırıncısı efendilerini gücendirdiler. Firavun bu iki görevlisine, baş sakiyle fırıncı başına öfkelendi. Onları muhafız birliği komutanının evinde, Yusuf'un tutsak olduğu zindanda gözaltına aldı. Bu bir rastlantı değildi elbette. Bu olaydan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Şu anda sadece şunu: Firavun kayıtsız şartsız herkes üzerine egemendi. Bunu görebiliriz. Kestiği kestik, astığı astık. Keyfine göre birini zindana atar, öbürünü ödüllendirirdi. Fırıncı başı acaba Firavun'u kızdıran ne yapmıştı bilmiyoruz. Belki de ekmeğin kenarını ya da bisküvileri yakmıştı. Belki de Firavun o gün sinirliydi ve fırıncı başı gereken unlu mamulleri zamanında fırından çıkarmamış ve Firavun onun zindana atılmasını buyurmuştu. Firavun'un sakisi ne suç işlemişti bunu da bilmiyoruz. Yine tahminler diyarına gidelim. Belki de saki Firavun'un içkisini götürürken ayağı takılıp kralın en güzel büllür kadeh takımını kırmıştı. Büyük bir suç işlemiş olduklarını sanmıyorum. Firavun'un yemeği ya da verdiği şölenleri ilgilendiren bir konu olsa gerek. Belki kral etkilemek istediği bir kişiye şölen vermek istedi ve beklentileri gerçekleşmedi. Kutsal kitap bu iki kişinin neden zindana atıldığını bize bildirmiyor. Bize söylenen bir şey var. Yusuf zindandayken bu iki kişi aynı zamanda aynı zindana atıldılar. Yusuf'un iyi bir konumu vardır. Evet, burada zindanda bile Rab onunla birlikteydi ve onun başarı kazanmasını sağlamıştı. Gittiği her yerde Yusuf kendisini gösteriyor, yetenekleri sayesinde iyi konumlara yükseliyordu. Tüm bunları gerçekleştiren yine Rabbin kendisidir. Rab Yusuf'un yaşamında özel bir iş yapmak istiyor ve bu ereğine doğru olayları yönlendiriyor. Firavun'un sakisi, fırıncı başı zindana atılınca muhafız birliği komutanı Yusuf'u onların hizmetine atadı. Bir süre zindanda kaldılar diyor 4. ayet. Bu şekilde Yusuf bu iki adamı tanıdı. Yusuf'un yaşamında bu iki kişinin bir rolü ve Yusuf'un da onların yaşamında bir rolü olacaktır. Bu iki saray görevlisi zindandayken Yusuf onlara bakacaktı. Firavun'un sakisiyle fırıncısı tutsak oldukları zindanda aynı gece birer rüya gördüler. Rüyaları farklı anlamlar taşıyordu. Sabah Yusuf yanlarına gittiğinde onları tedirgin gördü diyor Yaratılış 40. bölüm 5 ve 6. ayetlerde. Daha sonra da göreceğimiz gibi rüya ve rüyaların yorumunu veren Tanrı'dır. Her ikisinin de aynı gece rüya görmeleri Rabbin düzenlemesiydi. Yusuf hayata olumlu açıdan iyimser gözlükleriyle bakan birisiydi. O gün Firavun'un sarayında bir zamanlar itibar görmüş bu iki kişiyi bayağı üzgün ve düşünceleriyle meşgul bulur Yusuf. Efendisinin evinde kendisiyle birlikte zindanda kalan Firavun'un görevlilerine "Niçin suratınız asık bugün?" diye sordu. "Rüya gördük ama yorumlayacak kimse yok," dediler. Yusuf, "Yorum Tanrı'ya özgü değil mi?" dedi. "Lütfen rüyanızı bana anlatın." Yaratılış 40, 7 ve 8. ayetler. Yusuf rüyanın yorumunu yapacak ama önceden bütün yüceliği ve onuru Rab'be veriyor. Daha sonra eski antlaşma çalışmalarımızda Daniel kitabına geldiğimiz zaman yine Yusuf gibi rüyaların yorumunu yapabilen birine rastlayacağız. Onun adı Daniel'dir. Daniel de önceden bütün yüceliği Rab'be verecektir. Keşke değerli dostum günümüzün imanlıları da Rabbin onlar aracılığıyla yaptığı işlerden dolayı böbürlenmeden yüceliği Rab'be verebilseler. Aynı zamanda şunu söylemem gerekir. O dönemlerde kutsal kitap Tanrı'nın sözü tamamlanmamıştı. Çok az bir kesim vardı. Yani Rabbin sözünden. Ve Tanrı bu nedenle eski dönemlerde çeşitli yollarla atalarımıza konuştular. Ve bu yollardan bir tanesi de rüyalardı. Ama Tanrı'nın sözü tamamlandıktan sonra, yani kutsal söz, kutsal kitap tamamlandıktan sonra Tanrı bugün bu yolları bırakıyor. Bugün bize kendi oğlu aracılığıyla, kendi sözü aracılığıyla konuşmaktadır. Yani Tanrı biz insanlara söyleyecekleri ne varsa hepsini söyledi ve kutsal kitapta tamamladı ve kutsal kitap bitti. Ve bugün değerli dostum Tanrı bize sözü aracılığıyla konuşmaktadır. O günlerde dediğim gibi kutsal kitap daha yazılmadığı için, tamamlanmadığı için Tanrı çeşitli dönemlerde, çeşitli biçimlerde atalarımıza konuştular. Nitekim İncil'de de böyle diyor. Eski dönemlerde Tanrı çeşitli yollarla atalarımıza konuştu. Ama bu son dönemde artık bize sözü aracılığıyla konuşuyor. Tanrı'nın sözü değerli dostum sonsuzdur ve kalıcıdır, değişmezdir. Bu nedenle her zaman eğer Tanrı'nın bize neler söylemesi gerektiğini bilmek istiyorsak ya da neler söylüyor bunu bilmek istiyorsak o zaman sözüne gidip her gün Tanrı'nın sözünü okumamız, düşünmemiz ve çalışmamız gerekir. Dostum, bizim Rab için yapabileceğimiz herhangi bir şey her zaman Rabbi yüceltmelidir. O iş bizi yüceltecekse yapmasak daha iyi olur. Belki de imanlılar olarak Rabbin bereketlerinden tam olarak yararlanamadığımızın nedenlerinden biri de budur. Rab'den bir bereket aldığımız zaman bunun için yeterince şükretmiyoruz ve bize verilen bereket sonucu başkaları kutsandığı zaman Rabbi layık olduğu şekilde yüceltmiyoruz. Her zaman yüceliği ve onuru Rab'be vermemiz gerekir. Yusuf, rüyaların açıklamasının Rab'den geldiğini bildiği için yüceliği Rab'be verdi. Yorum Tanrı'ya özgü değil mi diye sordu. Başsaki rüyasını Yusuf'a anlattı. Rüyamda önümde bir asma gördüm. 3 çubuğu vardı. Tomurcuklar açar açmaz çiçeklendi ve salkım salkım üzüm verdi. Firavun'un kasesi elimdeydi. Üzümleri alıp Firavun'un kasesine sıktım. Sonra kaseyi ona verdim. Yusuf, bu şu anlama gelir dedi. 3 çubuk 3 gün demektir. 3 gün içerisinde Firavun seni zindandan çıkaracak, yine eski görevine döneceksin. Geçmişte olduğu gibi yine ona sakilik yapacaksın. Yaratılış 49-13 ayetler arası. Biliyorum değerli dinleyicilerimiz, özellikle bizim toplumda ve dünyanın her yerinde rüya tabirleri çok itibar görür. Rüya tabiri için bir sürü kitaplar yazıldı. Belki de bizim ülkemizde yazılan kitaplar kadar hiçbir yerde yazılmadı. Durmadan da yenileri çıkıyor rüya tabirleri. Hatta birçokları rüyadan rüyaya ve rüyanın tabirinden öbürüne geçerek yaşar. Evet, eski antlaşma döneminde Rab insanlara konuşmak için rüyaları kullandı. Az önce de belirttiğim gibi. Yeni antlaşma döneminde artık kardeşim, bunun altını çiziyorum, Rabbin bu yolla konuştuğunu görmüyoruz. Çünkü bu dönemde Rab bize kurtuluşumuz konusunda gereken her şeyi kutsal sözünde bildirmiştir. Tanrı sözü olan kutsal kitap tamamlanmıştır. Şimdi Tanrı bize sözü aracılığıyla konuşur. O dönemlerde, eski dönemlerde kutsal kitap henüz yazılmamıştı. Ve bu nedenle Tanrı insanlara çeşitli yollarla konuşuyordu. Tanrı sözü, kutsal kitap tamamlandıktan sonra Tanrı bizlere sözü aracılığıyla konuşuyor. Bu olayda rüyada olanlara baktığımız zaman görüyoruz ki Rab rüyayı gören kişiye onun anlayabileceği simgelerle konuşuyor. Sakinin rüyasında Firavun'un sarayında bulunması, sonra kaselerle uğraşması onun mesleğine uygun ve onun anlayabileceği simgeleri teşkil etmekteydi. Daniel kitabında da Kral Nebukadnezar rüyasında bir put görmektedir. Putperest bir toplumun önderi olduğu için tabii olarak putlarla ilgili şeyler onun için güzel bir simge olmaktadır. Rab ona bu rüyada bir şeyler söylemek istedi ve onun anlayabileceği simgeleri kullandı. Evet, Yusuf sakinin rüyasını yorumlayabildi. 3 gün içerisinde eski görevine geri döneceğini ona söyledi. Sonra Firavun'un sakisinden bir vaat almak istedi ve ona, ama her şey yolunda giderse lütfen beni hatırla. Bir iyilik yap, Firavun'a benden söz et. Çıkar beni bu zindandan. Yusuf sezgin bir ruha sahipti. Sakinin rüyasını yorumlarken yorumun Rab'den geldiğini biliyordu ama Rab bu yorumu ona neden versin? Belki onu bu yolla zindandan kurtarmak istiyordu. Bu nedenle Saki'ye her şey yolunda giderse lütfen beni anımsa diye bir şeyler yapmasını anımsatmıştı. Rab bunu daha sonra kullanacaktır. Şu anda Yusuf derdini Saki'ye anlatmaya çalışıp şöyle devam eder. Çünkü ben İbrani ülkesinden zorla kaçırıldım. Burada da zindana atılacak bir şey yapmadım. 15. ayet. Yusuf kısaca suçsuz olduğunu ve Firavun'a suçsuzluğunu anlatması gerektiğini Saki'ye bildirdi. Kutsal kitap Saki'nin söz verip vermediğini yazmıyor. Belki de söz vermiştir ama Yusuf'un yorumuna inandı mı bunu da bilmiyoruz. Fırıncı başı bu iyi yorumu duyunca Yusuf'a ben de bir rüya gördüm dedi. Başımın üstünde 3 sepet beyaz ekmek vardı. En üstteki sepette Firavun için pişirilmiş çeşitli pastalar vardı. Kuşlar başımın üstündeki sepetten pastaları yiyorlardı. Yaratılış 40, 16, 17. ayetler. Bu rüyadan da görüyoruz ki fırıncı başı onun anlayacağı simgeleri içeren bir rüya gördü. Ekmekler, pastalar hep fırıncı başının tanık olduğu simgelerdi. Yusuf, bu şu anlama gelir dedi. Üç sepet üç gün demektir. Üç gün içerisinde Firavun seni zindandan çıkarıp ağaca asacak. Kuşlar etini yiyecekler. Yaratılış 40, 18, 19. ayetler. Yusuf bu rüyanın yorumunu yaparken birinci rüyanın yorumundan emin olduğu kadar bundan da emindi. Yorumu yumuşatmaya girişmedi. Gerçeği tam olduğu gibi söyledi. Açık konuşmalıyım. Yusuf'un yerinde ben olsaydım bunu bu şekilde söyleyemezdim. Daha önce demiş olduğum gibi Yusuf açık konuşan birisiydi. Bu nedenle kardeşleri ondan nefret etmişlerdi. Yusuf Rab'den gelen yorumu rüya sahiplerine olduğu gibi anladığı gibi aktardı. Üç gün sonra doğum gününde Firavun bütün görevlilerine bir şölen verdi. Görevlilerinin önünde baş sekisiyle fırıncı başını zindandan çıkardı. Yusuf'un yaptığı yoruma uygun olarak baş sekisini eski görevine atadı. Baş seki Firavun'a şarap sunmaya başladı. Ama Firavun fırıncı başını astırdı. Gel gelelim baş seki Yusuf'u anımsamadı, unuttu, gitti. Yaratılış 40, 20-23 ayetler arası. Bu noktada içimizden zavallı Yusuf demek gelir. Acaba Rab da onu unutmuş muydu? Sonu ne olacaktı? Aile ocağından ayrılalı durumu kötüden kötüye gitti. Önce köle olarak satıldı, şimdi ise hem köle hem de haksızca suçlanıp zindana atılmış bir suçluydu. Evet, biz onun suçsuz olduğunu biliyoruz. Kendisi de bunu biliyor ama hayatı zindana dönüşmüştü. Suçluymuş ya da değilmiş ne fark eder? Potifar kendi karısının suçunu örtmek için onu zindana attırmış ve mümkünse hayatının sonuna kadar o zindanda kalmasını istiyordu. Potifar'ın çevresinde bir skandal olmasın diye zavallı Yusuf suçlanmıştı. Tek umudu sakinin onu hatırlayıp Firavun'a iyi bir söz söyleyebileceğiydi. Belki de Saki eski görevine atanınca Yusuf'un umudu son doruğa erişmişti. Ama aradan günler, haftalar, belki de aylar geçerken boş yere umutlandığını anlamaya başlamıştı. Diyelim ki Saki eski görevine dönünce bir gün fırsatını bulup Firavun'a, "Sayın Firavun, hapisteyken orada bir İbrani genç ile tanıştım. Çocuk iftira sonucu zindana atılmış. Kendisi suçsuz, bir de güzel rüya yorumu yapıyor, hiç sormayınız. Lütfen onu serbest bırakır mısınız?" diye yaklaşsa sonuç ne olurdu dersiniz? Belki de Saki yeniden zindana atılırdı. Haydi biraz olumlu bakalım ve diyelim ki Saki'nin bu sözü üzerine Yusuf serbest bırakılır. Sonra ne olacaktı? Büyük bir olasılıkla kendi ülkesine, Kenan diyarına dönüp babasına kavuşacak ve kardeşleriyle hesaplaşacaktı. Böyle sonuçlansaydı daha sonra gelecek olan 7 yıllık kıtlık sırasında hem Mısırlılara hem de kendi halkına nasıl yardım edecekti? Rab Yusuf'u ileride gelecek olan 7 yıllık kıtlık döneminde çok iyi amaçlar için kullanacaktır ve bu nedenle de onu bir süre daha zindanda bekletecektir. Saki durumu Firavun'a bildirmeyince Yusuf doğal olarak hayal kırıklığına uğradı ama yine de Tanrı'nın her şey üzerinde egemen olduğunu bilerek kendi hayatı için bir şeyler planladığını umuyordu. Yusuf Rab'be sadık kalıyor ve bu sadakatinin ürünlerini insanlarla olan ilişkilerinde görebiliriz. Haksız yere suçlanmasına rağmen her zaman efendisi Potifar'a sadık kaldı. Zindana atılınca zindanın muhafız birliği komutanına sadık kaldı. Onun verdiği her görevi yerine getirdi. Zindanda birçoğumuzu ters yönde etkileyecek koşullar altında bile onur ve yüceliği Rab'be vermekle Rab'be sadık kaldı. Daha sonra Firavun ile bağlantısı olacak ve Firavun'a her yönden sadık kalacaktır. Hatta daha sonra karşılaşacağı kardeşlerine bile sadık kalacaktır. Evet, onu bir köle olarak sattıkları halde Yusuf bunu onlara karşı koz olarak kullanmayacaktır. Sen gerçekten Rab İsa'ya iman etmişsen kardeşim, Yusuf gibi tüm bağlantılarında sadık kalmalısın. Öncelikle Rab'be sadık kalmalısın ve bunun yanı sıra bağlantı kurduğun kişilere. Günümüzde imanlılar arasında güvenebileceğimiz kişiler zor bulunur. Sadakat mumla aranan bir karakter özelliği haline gelmiştir. 30 yıldan fazladır ki Rabbin işinde hizmet vermekteyim. Bu dönem içerisinde sadık işçiler bulmak benim için en zor görevlerden birisi olmuştur. Bazen umutlarım uyanır. Bu kişi vaatlerle dolu bir karaktere sahip diye hevesleniyorum ama bakarım bu kişi hizmete başladıktan kısa bir süre sonra ya fikrini değiştiriyor ya da bahaneler bulup başladığı ruhsal hizmete son veriyor. Bazıları gelip bana diyor, Rab beni hizmetine çağırdı, ne yapabilirim? Eski olaylardan ders aldığım için biraz bekle diyorum. Rab seni gerçekten çağırıyorsa onun çağrısı yaşamında sabır kılacaktır. Aradan bir süre geçer, ruhsal hizmete başlar bu kardeş. Sonra birden Rab'be hizmet etmek iyi güzel de peki benim aylığım ne olacak diye bir soruyla yanıma gelir. Al sana bir hayal kırıklığı daha. Dostum, her zamandan daha çok şimdi Rabbin sadık işçileri kullanabileceği zamandır. Elini sabana koyduktan sonra geri bakmak istemeyen, Rabbimiz gibi başını yaslayacak bir yeri olmasa bile müjdeyi sönmez bir ateşle yayabilecek işçiler arıyor Rab. Ona her koşul içerisinde sabit ve sadık kalabilecek imanlıları tarlasına çağırıyor. Senin bu çağrıya tepkin ne olacak? Yusuf, Rabbin şimdi ısrarla aramakta olduğu bu karakter özelliğine sahipti. Onun Rab'be olan imanı, onu Rab'be sadakat bağlarıyla bağladı. Bundan başka yaşamının en kötü anlarında, sınandığı dönemde, çaresiz durumda, zindanda geçirdiği günlerde bu sadakati, onun hayata bakış açısını olumlu şekilde etkiledi ve olaylara olumlu bir yaklaşım verdi. Yusuf'un imanı, onun kişilere sempati ve sıcak bir tavırla yaklaşmasına neden oldu. Saki ile fırıncı başına ne kadar iyi davrandı fark ettiniz mi? Onları düşünceli görünce hatırlarını sordu, dertlerini öğrenmek istedi. Daha sonra onun bu iyi tabiatını kardeşlerine gösterdiği tepkide göreceğiz. Yusuf'un imanı onu alçak gönüllü kıldı. İsa Mesih'e iman eden kişi zaten Tanrı egemenliğine girebilmek için alçalıyor. Rab'be giden kapı hem dardır hem de alçaktır dostum. O kapıdan geçmek için diz çökmek, alçalmak gerekir. İmanlı yaşamı devamlı bir alçak gönüllülüğü gerektirir. Yusuf her zaman onuru ve yüceliği Rab'be verdi. Sen bu konuda ne yapıyorsun? Kendin için biraz yücelik ayırıyor musun? Ya da tüm onuru sen kendine mi saklarsın? Yusuf bizim için güzel bir karakter örneği oluşturmalı. Muhteşem bir karaktere sahipti Yusuf. Bu karakteri onda oluşturan etken neydi? Geçmişinde ne olduğunu bilmiyoruz ama kutsal kitapta kaleme alınan olaylardan görüyoruz ki Yusuf Rab'be yürekten iman etmiş birisiydi. Atası İbrahim'in iman ettiği gibi iman ediyordu. İşte Yusuf'un yaşamında gördüğümüz ürün bu imandan kaynaklanıyordu. İşte Yusuf zindanda unutulmuştu ama Rab onu unutmamıştı. Rab Yusuf'un yaşamında iş görmektedir. Yusuf'un yaşamı sana ve bana bir mesaj vermektedir. Sizin şu anda ne durumda olduğunuzu bilmiyorum ama bize gelen mektuplar bana diyor ki her birimizin sorunları vardır. Eminim ki sizin de sorunlarınız vardır. Bir dinleyicim şöyle yazdı. Ruhsal bunalım içerisindeyim. Birkaç kere intihar etmeyi düşündüm ama cesaret edemedim. Lütfen bana yardım edin. Kardeşim sen de sorunlar ya da depresyon içerisindeysen, yarının gelmesini istemiyorsan, hayatının anlamını yitirmişsen Rab'be bak. Evet Rab'be güven, Rab'be gel. O sana yepyeni bir yaşam, yaşamını anlam, geleceğe umut, geçmişe bağış vermek ister. Sen de Yusuf gibi her durumda onu övebilirsin. Hiç kimsenin seninle ilgilendiğini sanmıyorsan bile Rab seninle şahsen ilgilenmektedir. Senin hayatında iş görmektedir. Belki bunun farkında değilsin ama gerçekten Rab seni yönlendirmek ister. Ona izin verecek misin? Ona yaşamını teslim edecek misin? O senin için en iyisini yapıyor. Ona fırsat ver değerli dostum.